Ayrım 4.
İkinci yönü ile sosyal ekonomik demokrasi toplum açısından değerlendirildiğinde bireylerin sosyal ekonomik gücün işleyişine katılmaları, yani ekonomik iktidara katılmaları, ekonomik sosyal hayata demokrasi yönetiminin uygulanmasıdır. Daha açık olarak demokrasi ilkesinin siyasal alandan sosyal ekonomik alana yayılmasıdır. Sosyal ekonomik ilişkiler ve düzen, bu ilişkiler ve düzen içinde yer alan bireylerin iradelerine tabi olacaktır. Ekonomik sosyal hayat harekete geçiren manivelalar, tek kişinin ya da ufak bir azınlığın elinde değil, fakat ekonomik sosyal düzen içinde yer alan tüm kişilerin eline geçecektir. Kısaca bireyler ekonomik gücün işleyişine katılacaklar, ekonomik iktidarda söz sahibi olacaklar ve ekonomik sosyal hayat demokrasi ilkesine uygun olarak işleyecektir. 2. Liberal devlette sosyal ekonomik demokrasi. Liberal devlette siyasal demokrasinin yanı sıra sosyal ekonomik demokrasinin gerçekleşeceğine inanıldığını söylemiştik. Gerçekten özel mülkiyet, çalışma ve teşebbüs özgürlüğünün bulunduğu ve serbest rekabetin uygulandığı bir ortamda sosyal ekonomik hayatın kendiliğinden düzene gireceği ve düzen içinde de sosyal ekonomik demokrasinin kendiliğinden gerçekleşeceği konusunda samimi ve gerçek bir inanç vardır. Sosyal ekonomik demokrasinin nasıl gerçekleşeceğini anlamak için bu inancın dayandığı temeli açıklamak gerekir. Demokrasi siyasal alanda olduğu gibi sosyal ekonomik alanda da bireyin ve toplumun özgür ve kendi kaderine hakim olmasıdır. Başka bir deyimle sosyal ekonomik hayat herkes ve hiç değilse çoğunluk tarafından yönetildiği zaman gerçekleşecektir. Ekonomik sosyal demokrasinin gerçekleşme koşullarını ise ekonomik liberalizm sağlayacaktır. Birey açısından demokrasinin gerçekleşmesi oldukça kolay olacaktır. Ekonomik liberalizm her bireye, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygılı olmak kaydıyla tam bir hareket serbestisi tanımıştır. Herkes mali kaynaklarını, yetenek ve olanaklarını dilediği biçimde kullanmakta tam bir özgürlüğe sahiptir. Devlet ise bireylerin ekonomik faaliyetlerine karışmayacak, yalnızca toplumda güvenliği ve düzeni sağlayan ve koruyan bir zabıta polis görevi yapacaktır. Toplum açısından da demokrasinin gerçekleşeceğine, yani ekonomik hayatın herkes tarafından yönetileceğine inanılıyor, ekonomik hayatın yani tüm üretim, tüketim ve mübadele sisteminin birkaç kişi tarafından değil, fakat herkes tarafından yönetileceği düşünülüyordu. Ekonomik düzenin işleyişinde bir azınlığın değil de herkesin söz sahibi olması nasıl gerçekleşecekti? Ekonomik liberalizmin kendine özgü doğal yasaları bu sonuca ulaşılmasını sağlayacaktır. Çalışma özgürlüğünün, teşebbüs serbestliğinin ve serbest rekabet ilkesinin uygulandığı ekonomik ortamda arz ve talep yasaları ekonomik hayatın herkes tarafından yönetilmesini gerçekleştirecektir. Topluma arz edilen değerler üreticilerin maddi olanaklarını, talep ise arzın yöneldiği tüketicilerin yaptıkları tercihleri ortaya koyar. Tüketici kendine arz edilen mallar arasından bir mal yerine başka bir malı tercih ederken ve bu seçimin ihtiyaçlarını karşılamak için her gün sürekli olarak yaparlarken üreticilerin faaliyetlerine, yani işletmelere ve yatırımlara yön verecek ve böylece ekonomik hayat tüm tüketiciler tarafından yönetilmiş olacaktır. Herkesin cebinde harcanacak pek az parası bulunan tüketicinin de en varlıklı kişinin de ekonomik hayata yön verecek doğal yasaların oluşmasında katkısı olacaktır. Herkes, bir mal satın alan, bir iş kiralayan, gelirini şu ya da bu yönde kullanmayı seçen kişi, ekonomik hayata yön verecek ve ekonomik düzen kendiliğinden yönetilecektir. Aynı zamanda ekonomik hayatı hiç kimse yönetmemiş olacaktır. Çünkü tüketicilerin yapacakları seçimlerin statistik sonuçları objektif doğal yasalar halinde belirlenecektir. Ve bu yasalar toplumda en varlıklı kişiden en yoksuluna kadar herkese uygulanacaktır. Ve bu yasalar hiç kimsenin iradesinin ürünü olmayacaktır. Böylece hiç kimse tarafından yönetilmeyen, herkes tarafından yönetilen bir ekonomik düzen kurulmuş olacaktır. Herkes bir tüketici, bir tasarruf sahibi, bir müteşebbis, bir ücretli, bir emekçi olarak ekonomiyi yönetecektir. Böyle bir düzenin kurulmasında zor kullanmaya da gerek yoktur, çünkü bu düzen kendiliğinden gerçekleşecektir. Böylece liberal devlet düşüncesinde ekonomik hayatta da siyasal alanda olduğu gibi demokrasi ilkesi gerçekleşecektir. Ekonomik alanda bireylere tanınan tam serbestliği onu kendi kaderine hakim kılacak ve her birey ekonomik hayata yön verecek ve herkese uygulanacak doğal yasaların ortaya çıkmasında katkıda bulunacağından ekonomik hayatın yönetiminde söz sahibi olacaktır. Herkesin hem yöneten hem de yönetilen olacağı bir düzende, bazı kişilerin diğerlerine oranla ekonomik hayatta daha geniş bir iktidara, bir güce ve yönetim olanağına sahip olduklarını sanmak da doğru bir düşünce olmayacaktır. Örneğin bir müteşebbisin ekonomik hayatı yönetim olanağı, işletmede çalışan bir emekçiden daha geniş değildir. Çünkü liberal düşünceye göre işletmesinde yönetici durumunda olan müteşebbis de ekonomik hayata yön veren doğal yasalara uymak zorundadır. O da yöneten ve yönetilen durumundadır. Müteşebbis, ekonomik hayatın doğal yasalarının oluşmasına katkıda bulunacak seçimlerini yaparken, kararlarını alırken yöneten durumundadır. Fakat bu seçimler ve kararlar kendi iradesi dışında oluşan bir takım koşulların etkisi altındadır. Ve o da yönetilen durumundadır. Aynı zamanda kişilere çalışma, teşebbüs özgürlüğü ve yasa önünde eşitlik tanındığı bir ortamda yetenekli kişilerin müteşebbis durumuna geçmeleri de hiçbir biçimde önlenemeyecektir. Böylece liberal devlet düşüncesinde demokrasi ekonomik alanda hiçbir zorlamaya gerek olmadan, özel hiçbir kurum ve teşkilatın varlığını gerektirmeden kendiliğinden gerçekleşecektir. Siyasal iktidara düşen görev, yapacağı yasalarla ya da diğer hukuki düzenlemelerle ekonomik hayatın doğal yasalarını, doğal düzenini bozmamaktır. Liberal devlet düşüncesinde özgürlük ortamının ekonomik alanda demokrasiyi gerçekleştireceği gibi adil ve dengeli bir sosyal düzenin kurulmasını da sağlayacağına inanılmıştır. İnsanlar arasında yasa önünde eşitliği bozan ayrıcalıklar ve hukuki engeller ortadan kaldırıldıktan sonra özel mülkiyet, serbest rekabet, teşebbüs ve çalışma özgürlüğü ilkeleri üzerine kurulacak olan toplum düzeni herkesin mutluluğunu ve refahını sağlayacaktır. Hukuki engeller ortadan kalktıktan sonra yetenekli kişilerin erdemlerini, değerlerini ortaya koymalarına bir engel kalmayacak ve ortak çıkarın sağlanması ve adil bir sosyal düzenin kurulması gerçekleşecektir. Serbest rekabet ilkesinin uygulandığı, ekonomik faaliyetlerin serbest olduğu bir düzen tüm toplumun refahının artmasını sağlayacaktır. Liberal ekonomik düzen içinde toplumun gelişmesi, zenginleşmesi, bolluğa ve refaha kavuşması sonucunda herkes geldiği sosyal ortam, hayattaki şans ya da olanakları ne olursa olsun her zaman özgür bir insan gibi hareket edebilme gücüne sahip olacaktır. Böyle bir düzende herkesin bir yeri olacak ve bu yer kişinin küçülmesini, insanlık onurundan vazgeçmesini gerektirmeyecektir. Tam aksine herkes insan onuruna yaraşır biçimde yaşama olanağı bulacaktır. Gelişen, zenginleşen ekonomik ortam kişinin daha mutlu, daha özgür olmasını sağlayacaktır. Ancak tarihsel gelişme liberal devlet düşüncesinin bu iyimser inançlarının gerçekleşmediğini göstermiştir. Şimdi bu noktayı kısaca açıklamaya çalışalım. Liberal devlette siyasal demokrasinin yanı sıra sosyal ekonomik demokrasinin gerçekleşemeyeceği daha 18. yüzyılda sezilmiştir. 1848 yılları bu ön sezinin biçimlenmesini sağlamıştı. 19. yüzyılın hızla gelişen, sanayileşen toplumlarının geçirdikleri acı tecrübeler, liberal devlette öngörüldüğü biçimde sosyal-ekonomik demokrasinin gerçekleşmesinin imkansız denecek derecede güç olduğunu, özgürlüklerin serbestçe kullanılması sonucunda kurulan sosyal-ekonomik düzende herkesin mutluluğunun sağlanamadığını, herkesin özgürlüklerden ve eşitlik ilkesinden gerektiği gibi yararlanamadığını göstermiştir. Liberal devlet düşüncesinde öngörülen sosyal ekonomik demokrasinin gerçekleşememesinin nedenleri nelerdir? Bir defa liberal devletin dayandığı temel ve ikinci olarak da tarihsel gelişme biçimi sosyal ekonomik demokrasinin kendiliğinden gerçekleşmesini engellemiştir. Bir defa liberal devlet düşüncesinin temel direklerinden biri olan yasal eşitlik ilkesi bireyi insanlar arasında yapay sosyal ayrımlar yapılmasına, bir kısım insanlara ayrıcalıklar tanınmasına karşı koruyordu. Fakat sosyal ekonomik bir yapı içinde yer alan bireyin sosyal ekonomik farklılıkları ile ilgilenmiyordu. Sosyal ekonomik farklılıklara rağmen bireylerin maharetlerini, yeteneklerini, şanslarını iyi değerlendirerek eşitliği sağlayabilecekleri sanılıyordu. Bireylerin girişecekleri hayat mücadelesinde ve başarı yarışında her birine uygulanacak yarış koşullarının eşit olması çok önemli bir sorundur. Fakat bireyler arasında başlangıç noktasındaki sosyal-ekonomik eşitsizlikler yarışın sonucunu etkiliyordu. Mülkiyet ve miras kurumları bazı kimselere bu mücadele ve yarışta çok büyük şans sağlıyordu. Bu kimseler yeteneklerinin sonucu olmayan olanaklarla yarışa katılıyorlardı. Bu ise yarışın bu kimseler lehine sonuçlanmasını doğuruyordu. Yasal eşitlik ilkesi şans ve fırsat olanak eşitliği yaratmıyordu. Bireylerin ekonomik sosyal hayatta işgal ettikleri mevkiler, onların kişisel yeteneklerine, erdem, zeka ve çalışkanlıklarına bağlı kalmadığı sürece, liberal bireyci devlet düşüncesinin öngördüğü sosyal ekonomik demokrasi kendiliğinden gerçekleşemeyecekti. İkinci olarak ve belki daha da önemlisi, yukarıda açıklandığı gibi liberal ekonomi düzeninin gelişme biçimidir ki, sosyal ekonomik demokrasinin kendiliğinden gerçekleşebileceği konusunda beslenen ümitleri yok etmiştir. Liberal ekonomi sistemi, küçük ekonomik ünitelerden kurulu, karşılıklı etki tepki ilişkileriyle gelişen hareketli bir ekonomik ortam öngörmüştür. Oysa bu ortam yerini kısa sürede büyük ünitelere dayanan kapitalist düzene bırakmış, üretim araçlarının mülkiyeti ve sermaye belirli ellerde toplanmıştır. Sanayi devriminin sonuçları belirlendikçe kapitalist ekonomi aile ekonomisinin büyük işletmeler el tezgahlarının yerini almış, ekonomik hayat belirli merkezlerden yönetilmeye başlamıştır. Serbest rekabet ilkesine bağlı küçük birimler kapitalizminden örgütlenmiş büyük birimler kapitalizmine, tröstler, karteller kapitalizmine geçilmesi sonucu tüm ekonomik ve siyasal hayat bu büyük kapitalist güçlerin egemenliği altına girmiştir. Bu tekeller bir yandan çalışanların en meşru haklarını tehdit ederken öte yandan tüketicilerin çıkarlarını da tehdit eder duruma girişmişler, demokratik denetimden sıyrılan otoriter bir gücün doğmasına yol açmışlardır. Bunun sonucu olarak ekonomik düzenin yöneticileriyle yönetilenler arasında uçurum gittikçe genişlemiştir. Tüketicilerin sürekli oyları ile yönetilen küçük birimlerden kurulu model bir ekonomik düzenden söz etmenin artık anlamı kalmamıştır. Güçlüler ve güçsüzler vardır bu düzende. İşletmelerin birleşmesiyle ekonomik güçlerin bir araya toplanması sonucu güçlüler, ekonomik hayata yön veren kumanda manivralarını ellerinde tutmaktadırlar. Bunlar bir yandan ekonomik alanda milyonlarca insanı iktidarlarına boyun eğmeye zorlarken, öte yandan siyasal demokrasinin normal işleyişine sürekli müdahale etmekte ve kurdukları para duvarı ile gerekli ve zorunlu tedbirlerin zamanında alınmasını engellemektedirler. Kısaca, artık tüketicinin her gün yapacağı oylama, seçim, tercihler ile kendiliğinden yönetilen bir ekonomik sosyal düzen söz konusu değildir. Bu gelişmeye paralel olarak sanayileşme olayının yarattığı geniş emekçi kitleleri de bu yeni ekonomik feodalizm karşısında uzun süre tek başına güçsüz ve sessiz kalmayarak örgütlenme çabasına girmişlerdir. Bunun sonucu olarak da ekonomik düzende bir kutuplaşma olmuş, bir yanda kapital üretim araçlarının mülkiyetine sahip kişiler ve öte yanda emekçiler yer almışlardır. Bu durumda sosyal ekonomik demokrasinin kendiliğinden gerçekleşeceği ümitlerini ortadan kaldırmıştır. Ekonomik hayat bundan böyle herkes tarafından değil, fakat kendi çıkarlarına uygun olarak kapital sahipleri tarafından yönetilmiştir. Böylece liberal devlet sisteminin ekonomi hayatın herkes tarafından yönetilmesi ilkesi ve inancı gerçekleşememiştir. Kurulan tekeller ekonominin doğal yasalarını bertaraf edebilmişler ya da bu yasaların kendi çıkarlarını işlemesini sağlamışlardır. Ürettiği değerin satış fiyatını ya da ödeyeceği ücreti tek yanlı olarak belirleyebilen kişi artık ekonomik hayatın doğal yasalarını uygulayan bir kimse değil, fakat ekonomik hayatın diktatörü olmuştur. Ekonomik düzen doğal yasalara göre değil, fakat tekerlerin çıkarları yasasına uygun olarak düzenlenmiştir. Buna ek olarak her 7, 8, 10 yılda bir kendini gösteren ekonomik krizler ekonomik sosyal hayatı daha da sarsmıştır. Sosyal ekonomik demokrasinin kendiliğinden gerçekleşmesini önleyen bu hususlar aynı zamanda kapitalist ekonomik düzende zamanla yeni gelişmelere de yol açmıştır. Başlangıçta kapitalist düzen içinde sanayi kuruluşlarının yöneticileri üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan kişiler iken zamanla bu bağ gevşemiş ve giderek kopmuştur. Üretim araçlarının özel mülkiyeti daha soyut bir hak halini almıştır. Anonim şirketlerin hızla gelişmesi sonucunda mülkiyet ile yönetim yetkisi birbirinden ayrılmıştır. Şirkette bir payı bulunmayan ya da çok az payı olan yöneticiler şirketin kaderine hükmeden kişiler durumuna girmişlerdir. Ve ekonomik alanda anonim şirket mallarının sahibi olan hissedarları etkisiz duruma getirmişlerdir. Anonim şirketlerin gittikçe büyüyen ekonomik güce sahip olmaları, kapitalist ekonomi düzeninin temeli kolan rekabet ilkesini tamamen işlemez hale sokmuştur. Büyük dev firmalar ulusal ve uluslararası alanda pazarları idare ederek birçok ekonomik kuruluşa fiyatlarını, teknik, ticari ve sosyal siyasetlerini kabul ettirerek siyasal iktidar karşısına da bir kuvvet olarak çıkmışlardır. Bu nedenle liberal ekonomi sisteminin toplumda daha yeteneklinin varlığını güven altına aldığı, daha muktedir olanı daha az muktedir olana karşı koruduğu iddiası önemini yitirmiştir. Modern sanayi teknolojisinin gelişimi yeni bir yönetici, teknisyen, idareci sınıfının doğmasına ve bunların iktidar kurma eğilimine kapılmalarına yol açarak demokrasiyi, kişi özgürlüğünü tehdit eden yeni ve büyük bir tehlikeyi daha ortaya çıkartmıştır. Aynı zamanda son derece güçlü modern teknik araçlar da insanların makinelere tabi olmaları sonucuna götürürken bu makineler aracılığıyla onları kullanmasını bilen üstün yetenekli kişilere tabi olmalarına yol açmıştır. Ekonomik sosyal demokrasinin kendiliğinden gerçekleşmesini önleyen bu hususlar siyasal demokrasinin geleceğini de tehlikeye düşürmüştür. Gerçekten siyasal demokrasinin bireylere tanıdığı haklar ve özgürlükler herkes tarafından kullanılabilen haklar ve özgürlükler olmaktan çıkmıştır. Siyasal düzende herkese, örneğin bir emekçiye, bir köylüye, bir işletme sahibine, bir avukata eşit olarak seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Fakat yeterince eğitim görmeyen, serveti ve boş zamanı bulunmayan kimselerin seçilme hakkı sadece kağıt üzerinde kalmaya mahkum olmuş ve siyasal hakların kullanılması bir takım sosyal ekonomik ön koşulların varlığını zorunlu kılmıştır. Geçim sıkıntısı içinde bulunan, her türlü güvenlikten yoksun bir kimse için düşünce özgürlüğü ve seçilme hakkı bir anlam taşımamaktadır. Öte yandan ekonomik hayata hakim olan kişilerin ve grupların siyasal alana da hakim olmaları ve devlet düzenini de kendi çıkarlarına uygun bir yönde gelişen bir düzen biçimine sokmaları mümkün olabilmiştir. Bunlar ele geçirdikleri basın ve sağladıkları mali desteklerle kendi çıkarlarını koruyacak kişileri seçtirme olanağını bulmakta ve yine devletin mali olanaklarına yaptıkları baskılarla siyasal hayata da hakim olabilmektedirler. Böylece liberal devlet sisteminin siyasal demokrasi ülküsü de gerçekleşememe tehlikesiyle karşılaşmıştır. Kısaca liberal bireyci devlet demokrasi ilkesini gerçekleştiremeyecek bir duruma gelmiştir. Açıklamaya çalıştığımız gibi liberal bireyci devlet düşüncesinin inandığı sosyal ekonomik demokrasi kendiliğinden gerçekleşememiştir. Böyle olunca sosyal ekonomik demokrasi kurulması gereken bir düzen olmaktadır. İşte ileride inceleyeceğimiz sosyal devlet sistemi de bunu gerçekleştirme amacına yönelmiştir. İkinci bölüm. Marksist Devlet Sistemi. 1. Marksizmin insan, toplum, devlet ve özgürlük anlayışı. 1. Marksizmin temel ilkeleri. A. Bir dünya görüşü olarak Marksizm. Marksizm uzun yıllar bir iktisadi doktrin olarak ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Bunun nedenini Marx'ın büyük eserinin Sermaye adını taşımasında aramak gerekir. Gerçekten de olgunluk çağı eseri olan Sermaye'de Marx özellikle kapitalist ekonomi düzeninin eleştirisini yapmıştır. Bu husus göz önünde tutulduğunda Marx'ın başlıca amacının kapitalist ekonomi düzeninin yerine yeni bir ekonomi düzeninin temellerini atmak olduğu düşünülmüştür. Gerçekte ise ekonomik doktrin bölümü Marx'ın eserlerinin ve düşüncesinin yalnızca bir bölümünü oluşturmaktadır. Marksizmi yalnızca bir siyasal program olarak da kabul etmek doğru olmaz. Marksizm kendine çok daha geniş bir hedef tanımaktadır. İnsan, tarih, devlet, toplum, doğa, tanrı sorunlarına eğilen Marksizm gerek teori alanında gerek uygulamada bu sorunları çözümlemeyi ve bir senteze ulaşmayı amaç edinen bir dünya görüşüdür. Bir dünya görüşü evren ve insan ilgili tüm konularda genel bir görüşe sahip eksiksiz tam bir doktrin demektir. Böyle olunca bir dünya görüşü geleneksel ifadesiyle bir felsefedir. Marksizm bir felsefi doktrin olarak insanla yakından ya da uzaktan ilgili tüm sorunları kapsamaktadır. İnsanın nasıl ortaya çıktığı, yeryüzündeki yeri ve görevi, tarih içindeki gelişmesi, özgürlük sorunu, özgürlüklerinden yararlanabilme olanağı, tanrı düşüncesiyle ilişkisi gibi konuları işleyen Marksizm felsefi bir doktrin olarak görülmektedir. Ancak dünya görüşü kavramının felsefi doktrin kavramına oranla daha geniş bir anlamı vardır. Bir dünya görüşü bir defa insanlığın felsefesini yapmakla kalmamakta, aynı zamanda dünyanın görünümünü, yönünü değiştirebilecek olanakların ve araçların varlığı konusunda bir bilinçlenmeyi de zorunlu saymaktadır. Yani bir dünya görüşü açık ya da kapalı bir biçimde açıklanan bir aksiyon düşüncesini, bir siyasal programı kapsar. Sonra bir dünya görüşü şu ya da bu düşünürün eseri değildir. Bir çağın eseri ve açıklamasıdır. Bu bakımdan Marksizm, modern çağın, ağır sanayi devrinin dünya görüşü olarak ortaya çıkmıştır. gerçekten Marx'ın yaşadığı devir, teknik alanda büyük ilerlemelerin kaydedildiği, insanın birçok alanlarda doğa güçlerine hakim olmayı başarabildiği, toplumların zenginleştiği bir devirdir. Ne var ki bu olumlu gelişmelerin kısa bir süre sonra birey açısından olumsuz bir takım sonuçları olduğu, çalışan kitlelerin her geçen gün biraz daha yoksullaşarak özgürlüklerini yitirdikleri görülmüştür. İşte Marx bu durumu inceleyerek ve eleştirisini yaparak bir çözüm getirmeye çalışmıştır. Liberal devlet düzeni içinde ağır sanayi proletaryasının doğmasıyla ortaya çıkan Marksizm, bu çağın sorunlarını ve çelişkilerini dile getiren ve bunlara bir çözüm bulan bir dünya görüşü olarak ortaya çıkmıştır. Marksizm, modern çağı tüm sorunları ile kavrayan bir dünya görüşü olarak kabul edildiğinde, Marksizmi yalnızca Marx'ı inhisar ettirmek, yalnızca Marx'ın düşüncesi felsefesi olarak kabul etmek doğru olmaz. Marksizm, kendinden önceki çeşitli düşünce akımlarından esinlenmiş, bu düşünce akımlarını birbirleriyle tamamlayarak bir senteze ulaşmaya, yeni ve orijinal bir dünya görüşü getirmeye çalışmıştır. Gerçekten Marx'ın üzerinde durduğu konuların hemen hepsi yaşadığı yüzyılda ya da daha önceleri başkaları tarafından işlenmiş konulardır. Örneğin, insanın doğa ile temel ve aktif ilişkisi olarak çalışma ve iş sorunu, iş bölümü, emek sonucu üretilen değerlerin mübadelesi sorunları 18. yüzyıldan başlayarak o çağın ileri sanayi ülkesi olan İngiltere'de Ricardo, Smith, Petit gibi iktisatçılar tarafından ele alınmış ve incelenmiştir. Doğa, insanın doğa içindeki yeri konusunda araştırmalar, Holbach, Diderot, Helvetius ve daha sonraları Feuerbach gibi düşünürler tarafından geliştirilmiş, 18. ve 19. yüzyıllarda matematik, fizik, biyoloji alanlarında bilim adamları bir takım yeni doğa yasalarını ortaya çıkartmışlardır. Sosyal sınıflar, bunlar arasındaki ilişkiler ve mücadeleler sorunu, Thierry, Guizot gibi Fransız tarihçileri tarafından ele alınmıştır. Yazılışları T, H, I, E, R, R, Y, G, U, I, Z, O, T. İnsanda, tarihte, doğadaki çelişkilerin rolü, önemi, sorunu özellikle Hegel tarafından ortaya konmuş ve işlenmiştir.